Ayrım 29, Titanic, Clive Cussler, sayfa 297. 73. Bölüm. SEAL komandosu kilidi çevirip kapıyı açınca Pravlov C-95 numaralı kameranın döşemesinden doğrulup kapıya baktı. Komando elindeki M-24 silahını ona doğrultup bir an baktıktan sonra yana çekildi ve arkasındaki adamın girmesine izin verdi. Adam elinde bir evrak çantası taşıyordu ve üzerindeki takım elbise iyice buruşmuştu. Pravlov'un yüzündeki şaşkın ifadeyi görünce hafifçe gülümsedi. ''Albay Pravlov, ben Warren Nicholson.'' Pravlov yavaşça yerden kalktı ve hafifçe eğilip onu selamladı. ''Biliyorum, Merkezi Haber Alma Teşkilatı direktörünü burada göreceğimi hiç sanmazdım doğrusu. En azından bu garip koşullarda.'' ''Seni Amerika'ya götürmek için bizzat kendim geldim.'' ''Beni şımartıyorsunuz.'' ''Şımarması gereken bizleriz Albay Pravlov, siz büyük bir avsınız.'' ''Demek beni mahkemeye çıkaracak ve hükümetimi de açık denizlerde korsanlık yapmakla suçlayıp uluslararası kamuoyunda rezil edeceksiniz öyle mi?'' ''Hayır, bizde ve sizde birkaç üst düzey yetkili dışında kimse senin taraf değiştirdiğini ve bize iltica ettiğini bilmeyecek. Bu bir sır olarak kalacaktır.'' Pravlov birden şaşırmıştı. ''İltica mı dediniz? Böyle bir şeyi hiç beklemediği ve düşünmediği belliydi.'' Nicholson başıyla onaylamakla yetindi. ''Ama zorla ilticamı sağlayamazsınız ki. Bunu her fırsatta açıklarım.'' Nicholson omuzlarını silkti. ''Asilce bir davranış tabii. Ama sorgulama ve mahkemeye çıkma gibi şeyler olmayacağına göre senin iltica talebinde bulunmuş olman doğal sayılacaktır değil mi? Yani başka çıkar yol bulamayacaksın.''
''Sorgulama olmayacak mı? Yalan söylüyorsunuz Bay Nicholson. Hiçbir istihbarat teşkilatı benim gibi bir adamı eline geçirdiğinde sorgulamasız bırakamaz.'' ''Benim pozisyonumda olan adamların vereceği çok önemli bilgiler olduğunu herkes bilir.''
Nicholson gülerek ona baktı. ''Hangi önemli bilgiler?'' dedi. ''Bize bilmediğimiz hiçbir şey söyleyebileceğini sanmıyorum.'' Pravlov'un kafası iyice karışmıştı. Kendini toparlaması ve bu adamın karşısında küçük düşmemesi gerekiyordu. Moskova'daki bürosunun kasasında duran bilgi ve belgelerin Amerikalıların eline geçmesi için bir tek yol vardı. Bulmacanın ortasındaki eksik parçalarına rağmen çerçevesi tamamdı. Nicholson'ın gözlerine dik dik baktı ve ''Teğmen Marga'nın sizin ajanlarınızdan biri'' dedi. Bunu onay almak için değil, kesin bir ifade olarak söylemişti. Nicholson, ''Evet, haklısın.'' dedi. ''Onun gerçek adı Harry Koskoski'dir ve New Jersey'de Newark kentinde doğmuştur.'' Pravlov başını iki yana sallayarak ''Bu imkansız.'' diye söylendi. ''Pavel Margani'nin geçmiş yaşamını ben kendim araştırıp inceledim. O Konsomolsk'na Amure'de doğmuş ve büyümüş. Ailesi de terzilik yaparmış.'' ''Doğru. Gerçek Margani safkan bir Rus'tu tabii.''
''Yani bu adam sahte kimlikle bize gelmiş biri öyle mi?''
''Bunu 4 yıl önce sizin Kaşin sınıfı füze destroyerlerinizden biri Hint Okyanusu'nda infilak edip battığı zaman ayarladık. Marga'nın kurtulan birkaç kişiden biriydi. Bir Exxon petrol tankeri onu denizde bulup kurtardı. Ama adam gemi Honolulu'ya geldikten kısa bir süre sonra öldü. Elimize iyi bir fırsat geçmişti ve hızlı çalışmamız gerekiyordu. Rusça konuşan ajanlarımız için de fiziksel yapısı Margani'ne en çok benzeyen kişi Koskoski'ydi. Onun yüzüne gemi batarken yaralanmış gibi bir plastik ameliyat yaptık ve sonra da destroyerin battığı yere yaklaşık 200 mil mesafede bulunan küçük ve ıssız bir adaya uçakla götürüp paraşütle indirdik. Bizim sahte Rus yerli balıkçılar tarafından bulunup Rusya'ya döndü ama kazada hafızasını yitirmişti.
''Pravlov, hikayenin gerisini biliyorum.'' dedi. ''Biz de onun yüzünü plastik ameliyatla gerçek Margani'nin yüzüne benzettik ve bununla da kalmayıp ona Margani'nin geçmiş yaşamıyla ilgili bilgileri verip eğittik.''
''Evet, hikaye tam tamına böyle işte.''
''Çok iyi bir iş başarmışsınız doğrusu Bay Nicholson.''
''Sovyet istihbaratının en saygın yetkililerinden biri tarafından takdir edilmek bana gurur verdi.''
''Demek benim ve adamlarımın Titanik'e çıkması da CIA tarafından planlanarak, Margani'nin tarafından uygulanıp devreye sokulan bir oyunun sonucu oldu öyle mi?''
''Evet,
Koskoski ya da Margani senin bu planı kabul edeceğinden emindi ve sen de onu yanıltmadın ve kabul ettin işte.
Prevlov başını öne eğdi ve gözlerini yere dikti. Kendine kızıyor, içinden küfürler yağdırıyordu. Margani'nin kendi başına işler çevirdiğinden ve onun kuyusunu kazdığından kuşkulanmış olması gerekirdi. Davranışlarından bunu anlamalıydı. Ama çok aptalca davranmış ve hiçbir şeyden kuşkulanmayıp kendi sonunu hazırlamıştı. Bir süre sonra başını kaldırıp Amerikalı'ya baktı. Peki şimdi ne olacak?
Margani'nin şimdiye kadar, kullandığım deyim için özür dilerim, senin vatan haini olduğunu gösteren bazı sahte kanıtları sağa sola yerleştirdi ve senin Titanic'le ilgili planlarını sabote etmek istediğini kanıtladı. Yani buna göre sen Titanic'i ele geçirmeyi zaten istemiyor görünüyorsun. Anlıyorsun değil mi albay? Senin iltica etmen için gereken her şey 2 yıldır hazırlanıyordu. Lüks yaşama merakın yüzünden sen de bize yardımcı oldun zaten. Senin yaşam tarzından kuşkulananlar şimdi kuşkularında haklı olduklarını ve kendini oldukça pahalıya sattığını anlayacaklardır.
Ya her şeyi inkar edersem?
Sana kim inanır ki? İsmin şu anda Sovyetlerin yok edilecekler listesine girmiştir bile. Bundan eminim.
Pekala, o halde bana ne olacak şimdi?
2 seçim hakkım var. Birincisi, seni belirli bir süre sonra serbest bırakabiliriz.
Beni 1 hafta bile yaşatmazlar. KGB ölüm şebekesini iyi bilirim.
Nicholson bir süre tereddüt eder gibi durdu ve düşünceli bir ifadeyle onun yüzüne baktı. Sonra ikinci yol bizimle işbirliğine gitmen diye devam etti. Çok zeki ve alanında başarılı bir adamsın albay. İyi beyinleri kendimize almak isteriz tabii. Senin gibi bir istihbaratçının batılı istihbaratçılara ne gibi yararları olabileceğini hepimiz iyi biliyoruz. Bunun için seni yeni bir özel görev timi oluşturmakla görevlendirebiliriz. Bu işin sana çok uygun olduğunu kendin de hemen göreceksin.
Prevlov kuru bir sesle, ''Bunun için size teşekkür etmem mi gerekiyor yani?'' diye homurdandı.
Nicholson onu duymamış gibi, ''Yüzünü biraz değiştirmemiz gerekecektir kuşkusuz.'' diye devam etti. ''İngiliz ve Amerikan aksanları konusunda kısa bir kurs görmen ve bizim tarihimiz, yaşam tarzımız, spor ve müziğimiz gibi konularda biraz eğitilmen gerekecektir.''
Prevlov düşünmeye başlamıştı. Söylenenler ona ilginç geliyordu doğrusu.
''Yıllık maaşın 40.000 dolar olacak. Ayrıca harcamaların için ek para ve 1 araba alacaksın.''
Prevlov sakin görünmeye çalışarak ''40.000 dolar mı?'' diye sordu.
Nicholson yakaladığı tavşanı yemeğe hazırlanan bir kurt gibi sırıttı ve ''Bu parayla istediğin kadar iyi içki alabilirsin.'' dedi.
''Bana öyle geliyor ki Albay Prevlov, bir süre sonra bizim Amerikan yaşam tarzımızı çok seveceksin. Sen de aynı fikirdesin değil mi?''
Prevlov uzunca bir süre sesini çıkarmadı ve düşünür göründü ama seçimini yapmıştı bile. Karşısında sürekli korku dolu bir yaşamla uzun ve zevkli başka bir yaşam arasında seçim yapmasını bekleyen bir adam vardı. Başını kaldırdı. ''Pekala, sen kazandın.'' dedi.
Nicholson Prevlov'un elini sıkarken onun gözlerindeki yaşı görünce şaşırdı.
74. Bölüm. Uzun bir süreyi kapsayan gemiyi çekme işinin sonuna doğru hava açılmış ve rüzgar hafifleyip dalgalar dev boyutlarını yitirip küçülmüşlerdi. Büyük okyanus dalgaları gittikçe küçülerek sahile doğru gidiyordu. Sabahın ilk ışıklarından bu yana 4 sahil muhafaza gemisi Titanic'in denizde çürümüş teknesini görmek üzere denize açılan tekneleri, yat ve motorları bir arada tutmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Denizin üzeri iyi bir konum alıp Titanic'in havadan fotoğraflarını çekmek için yarışan foto muhabirleri ve amatör fotoğrafçıları taşıyan küçük uçak ve helikopterlerle doluydu. Titanic 1500 metre yukarıdan her taraftan kurtçukların ve böceklerin saldırısına uğramış bir hayvan leşini andırıyordu. Thomas J. Morse, Samuel R. Wallace'ın provasına bağlı kabloyu çekip topladı ve Titanic'in kıç tarafına geçti. Sonra Titanic'in kıç tarafına bir kablo bağlandı ve koca geminin yavaş yavaş döndürülerek Verrazano boğazından geçirilip East River kanalıyla Brooklyn'deki donanma tersanesine çekilme operasyonuna geçildi. Birkaç liman romorkörü de iki donanma romorkörüne destek vermek için gelmişlerdi. Bir süre sonra binbaşı Butera ana çekme kablosunun 200 metreye kadar kısaltılması emrini verdi. Kılavuz teknesi Wallace'ın küpeştesine birkaç santim kalıncaya kadar yanaştı ve kılavuz kaptan romorköre atladı. Bir süre sonra da Titanic'in güvertesinden sarkıtılan ip merdiveni yakalayan kılavuz kaptan Titanic'in kargo güvertesine doğru tırmanmaya başlamıştı. Pitt ve Sandecker kılavuz kaptanı alıp köprü üstünün iskele kanadına götürdüler ve kaptan orada ellerini küpeşteye dayayıp sanki kendi gemisindeymiş gibi çekme operasyonunun sürdürülmesi için başıyla işaret verdi. Pitt Butera'ya elini salladı ve o da cevap olarak römorkörün düdüğünü öttürdü. Römorkörün komutanı daha sonra yarım yol ileri emrini verdi ve Wallace'ın provasını Long Island'la Staten Island arasındaki Verrazano Köprüsü altından ana kanala çevirdi. Garip konvoy üst New York koyuna doğru seyrederken Butera'da römorkörün köprüsünde bir taraftan diğerine geçip durmadan dolaşıyor, çok güç bir beyin ameliyatı yapacak bir operatör hassasiyetiyle Titanic'in bordalarını, rüzgarı, akıntıyı ve çekme halatını sürekli olarak kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Sahile bir gece öncesinden binlerce insan toplanmıştı. Koca gemi enkazı römorkörün arkasında çekilerek son limanına doğru götürülürken Manhattan'da hayat durmuş gibiydi. Sokaklar boşalmış, iş yerleri sessizleşmiş ve çalışanların pencerelere yığılmaları sonucu ofislerdeki işler yarım kalmıştı. Staten Island'ın sahilinde yerini almış olan The New York Times muhabiri Peter Hall hikayesini yazmaya başlamıştı bile. Hayaletlerin varlığını kabul etmeliyiz. Ben şahsen sabahın bu puslu havasında bir hayalet gördüğümü söyleyebilirim. Cehennemden kovulmuş muazzam bir hayalet gözlerimin önünden geçti. Geçmişte kalan trajedisiyle, ölülerinin ruhlarıyla örtülmüş olarak önümden geçen bu hayalet, gerçekten de geçmişten gelen bir mukaddes emanet gibiydi. Gururu ve üzüntüyü bir arada hissetmeden gözlerinizi ona çevirip bakmanız mümkün olamıyordu. CBS'in bir yorumcusu ise konuya daha mesleki açıdan yaklaşıp Titanic İngiltere'nin Southampton limanından 76 yıl önce başladığı ilk seferini bugün tamamladı diye başlıyordu konuşmasına. Titanic öğle vakti özgürlük anıtının ve biraz sonra da Battery Park'ta toplanmış binlerce insanın önünden süzülerek geçti. Kıyıda olayı izleyen kimseden fısıltı bile çıkmıyordu. Yaşamın devam ettiği ancak arada bir duyulan taksi kornalarından anlaşılmaktaydı. Koskoca New York kentinin halkı kutsal bir mabette toplanmış gibiydi. İzleyenlerden bazıları ağlıyordu ve bu ağlayanların içinde o korkunç geceden ve buz gibi sulardan kurtulmuş olan 3 Titanic yolcusu da vardı. Hava sanki ağırlaşmıştı, insanlar güçlükle nefes almaya başlamışlardı. Titanic'in geçişini izleyenlerden bazıları daha sonra o anda garip bir duygunun esiri olduklarını ve sanki felç olmuş gibi kımıldayamadıklarını söyleyeceklerdi. Ama Titanic'i izleyenler arasında biri vardı ki hiç de diğerleri gibi düşünmüyor ve davranmıyordu. Bu adam Arthur Mooney adında bir itfaiyeciydi. Mooney, New York limanı itfaiye gemilerinden birinin kaptanıydı. New York'ta doğup büyümüş, iri yarı sert, İrlanda kökenli bir adamdı ve 19 yıldır da deniz üzerindeki yangınları söndürüyordu. Koca yumruğunu kaptan köprüsündeki masaya indirdi ve mürettebatına bağırdı.
"Hey, kaldırın koca kışlarınızı be adamlar! Vitrin mankenleri gibi öyle durmasanız hareketlenin biraz!"
Sesi yangın söndürme gemisinin her yanından duyuluyordu.
''Bu koca gemi ilk seferini tamamlıyor değil mi? O halde ona geleneksel New York usulü bir hoş geldin diyelim, tamam mı?''
Mürettebattan biri ''Ama kaptan, o ilk kez buraya gelen Queen Elizabeth II ya da Normandy değil ki. O bir gemi enkazı. Sadece ölü bir tekne, hepsi bu.''
Mooney ''Ne demek gemi enkazı?'' diye bağırdı. ''Orada gördüğünüz gibi tüm zamanların en ünlü gemisidir.'' Evet, biraz hırpalanmış ve gecikmiş olarak varıyor limana. Ama bunun ne önemi var? Haydi bakalım, hortumları kaldırıp muslukları açın ve sireni de bağırtın biraz.
Titanic'in yeniden canlanması olayı bir kez daha ama daha büyük çapta yaşanmaya başlıyordu şimdi. Mooney'nin itfaiye gemisi çevresine sular saçıp sirenini öttürürken bir başka itfaiye gemisi de ona katıldı ve arkasından biri daha aynı şeyi yapmaya başladı. Birkaç saniye sonra rıhtımda bulunan tüm şilepler ve yolcu gemileri düdüklerini çalmaya başladılar. Hoş geldin sirenlerini ve düdüklerini New Jersey, Manhattan ve Brooklyn sahillerine toplanmış, Titanic'i izleyen arabaların kornaları ve milyonlarca insanın bağırışları izledi. Birkaç gemi sireni ve düdüğüyle başlayan hoş geldin mesajı bir süre sonra kulakları sağır edecek kadar korkunç bir gürültüye dönüşmüş, koca kentin hemen her köşesinden duyulur olmuştu. Sahile yakın binaların pencereleri sarsılıyordu. İnsanlar sanki bu olayı dünyanın tüm limanlarına duyurmak ister gibiydiler. Titanic en sonunda limana varmıştı. 75. Bölüm. Titanic'in çekilip bağlandığı rıhtıma binlerce insan toplanmıştı. Kalabalık içinde basın mensupları, televizyoncular, kentin ileri gelenleri ve davetsiz olarak gelip tel örgüleri aşarak rıhtıma ulaşmış binlerce kişi vardı. Polis kordonu bu muazzam kalabalık karşısında etkisiz kalmış, kontrolü kaybetmişti. Geminin yan tarafına getirilen iskele merdiveninden yukarıya tırmanan muhabirler ve TV kameramanları, D güvertesindeki büyük merdivenin ilk basamağında zafer kazanmış bir komutana yakışır biçimde duran Amiral Sandaker'ın çevresini sarmışlardı. Bugün Sandaker'ın mutlu günüydü ve o anda hiçbir kuvvet onu oradan çekip götüremezdi. Ulusal Sualtı ve Deniz Araştırmaları Dairesi adına reklam yapma fırsatını hiçbir zaman kaçırmamıştı ve şimdi de başında bulunduğu kuruluşun adını dünyaya duyurmak için tüm medyayı kullanmak istiyordu. Soruları gülümseyerek yanıtlıyor, kurtarma ekiplerinin canları pahasına yaptıkları çalışmaları anlatırken TV kameralarına poz veriyor ve sürekli olarak gülümsüyordu. Amiral kendini cennetteymiş gibi mutlu hissediyordu. Pete ise o anda sadece sıcak bir duş alıp temiz ve yumuşak bir yatağa girmenin hayalini kuruyordu. Tüm bu gürültü patırtı ile ilgilenmiyordu. Kalabalığı yarıp merdivenden aşağıya rıhtıma indi ve insanların arasına karışıp ortadan kayboldu. Ama tam kurtulduğunu sandığı bir anda TV muhabirlerinden biri onu görerek yakalamış ve mikrofonu burnunun dibine sokuvermişti.
''Hey arkadaş, sen Titanic kurtarma ekibinden misin acaba?''
Pete elini kaldırıp hafifçe salladı ve ''Hayır'' dedi, ''ben tersanede çalışıyorum.'' Televizyoncunun suratı asıldı ve kameramanına dönüp ''Kes şunu Joe'' diye bağırdı, ''ilgisiz birini yakalamışız.'' Sonra döndü ve acele adımlarla insanları mikrofon kablosuna basmamaları konusunda uyararak tekrar Titanic'e doğru gitmeye başladı. Pete ancak yarım saat kadar yürüdükten sonra rıhtımdaki curcunaya katılmak yerine müşteri beklemeyi yeğleyen bir taksi bulabildi. Şoför ona şöyle bir baktı, ''Nereye bayım?'' diye sordu. Pete cevap vermeden önce bir süre tereddüt etti ve başını eğip leş gibi olmuş rüzgarlığının altındaki terli ve lekeli gömleğiyle yağ içinde kalmış pantolonuna baktı. Gözlerinin kan çanağına dönmüş olduğunu ve suratının perişan halini görmek için aynaya bakmasına gerek olmadığını biliyordu. O anda şarapçı kaldırım serserilerine benzediğinin farkındaydı. Ama ne olacaktı yani? Biraz önce bir zamanlar dünyanın en lüks gemisi olarak kabul edilen bir gemiden çıkmıştı. Kimseye aldırdığı yoktu. Şoförün başını çevirmiş kendisinden cevap beklediğini görünce, ''Bu civarın en lüks ve pahalı oteli neresi?'' diye sordu. 5. cadde ile 61. sokak köşesindeki The Pier Oteli pek ucuz değildir. O halde The Pier Oteli'ne çek. Şoför başını tekrar çevirip ona şaşkın gözlerle baktı ve sonra burnunu kırıştırıp omuzlarını silkerek arabayı gazladı. Central Park'a bakan otelin önüne gelmeleri yarım saatten az sürmüştü. Pete taksinin ücretini ödedi ve arabadan inip döner kapıdan geçerek resepsiyona doğru yürüdü. Resepsiyondaki memur onu görünce yüzünü buruşturdu ve daha Pete ağzını açmadan ''Özür dilerim bayım'' dedi. ''Ne yazık ki hiç yerimiz yok, tüm odalarımız dolu.'' Pete resepsiyona gerçek adını verdiği takdirde basın mensuplarının anında haberdar olacaklarını ve birkaç dakika içinde otele dolacaklarını biliyordu. Onlarla uğraşacak hali hiç yoktu. Tüm istediği rahat bir uyku çekmekti. Resepsiyon memurunun davranışına kızmış gibi kaşlarını çatarak
Kıyafetime ve halime bakıp hemen kararınızı vermeyin bayım diye söylendi. Ben yazar ve arkeolog Profesör R. Malcolm Smith'im. Amazon bölgesinde 4 aylık bir çalışmadan döndüm ve uçaktan indiğim gibi buraya geldim. Üzerimi değişecek, kendime çeki düzen verecek zamanım da olmadı. Adamlarım daha sonra bagajlarımı havaalanından alıp getirecekler.
Resepsiyon memurunun davranışı aniden değişti ve adam gülümseyerek ''Oh, çok özür dilerim Profesör Smith'' dedi. ''Sizi tanıyamadım ama gerçekten de boş yerimiz yok. Kente Titanik'in ilmana girişini görmek için çok insan geldi. Eminim anlarsınız.''
Adam müthiş rol yapıyordu ve bu işte çok ustaydı. Pitt'in söylediklerinin bir kelimesine bile inanmadığı belliydi. Tam o sırada arkadan ''Profesöre kefilim'' diyen bir ses duyuldu. ''En güzel dairenizi verin ve ücretini de şu adrese fatura edin lütfen.''
Resepsiyon memuru önüne fırlatılan karta bir göz attı ve sonra hemen harekete geçip Pitt'in önüne bir kayıt fişi uzattı. Arkasından bir anahtar aldı ve ona uzattı. Adam aniden bir robota dönüşmüştü sanki. Pitt yavaşça başını çevirip arkasında duran adama baktı. O da en az kendisi kadar bitkin görünüyordu. Dudaklarında onu anladığını gösteren bir gülümseme vardı ve gözleri dalgın dalgın uzaklara bakar gibiydi. Bu adam Gene Seagram'dı.
29. ayrımın sonu. Sayfa 305.